Ayrım 9.
Sayfa 98. Koca komitacı ağzından boşanan bir kan dalgasıyla masanın mermerine yüzü koyun yıkıldı. Kurşun ağzından girmiş damağına saplanmıştı. Tayfaları şaşkın fırladılar. Önce kaplana doğru atıldılar, sonra omuzlarından hiç çıkarmadıkları mavzerlerini kavradılar. İkisi kaplanın yanında kaldı. Öbürleri alana doğru atıldılar. Nereye saldıracaklarını bilemeden ikinci, üçüncü bir kurşunun atılmasını beklediler. Tuzağa düşürüldüklerini sanıyorlardı. Börekçi lambalarını söndürdü. İkinci kurşun biraz sonra duyuldu. İlki gibi bir gıra sesi değil, bir Bulgar nagantının sesiydi. Saadettin kurşunun nişan aldığı yeri bulduğunu, kaptanın yüzü koyun kapandığı yerde bir titremeyle can verdiğini görmüş kaçıyordu. Karakolun gerisinden karanlık gölgeler içindeki dere boyuna vuracaktı ki karakoldan fırlayan komiser Manastırlı Raif Efendi elinde tabancasıyla önüne çıktı. "Dur!" diye seslendi. Komiser nöbeti yeni almıştı. 24 saattir izinliydi. Yüzbaşı Aziz Bey onun karakola dönebileceğini hiç aklına getirmemişti. Saadettin nagantını çekmişti bile. "Bre teslim ol, adam vurdun." Saadettin tetiğe asıldı. Komiseri sağ ayağının topuğundan vurdu. Yaralanan komiser ateş etmeden yere çöktü. Karaltıyı derenin içinde gözden yitirdi, izleyemedi. Doğrulacak olursa kaçanın ikinci bir ateş etmesinden sakındı. Saadettin, derenin içinden Müslüman mahallesinin gerisine çıktı. Florina'da düdük sesleri, koşuşmalar başlamıştı. Ama daha haber Müslüman mahallesine varmadan o en yakın baba dostu Şakir Ağa'nın kapısını çaldı. "Zole'yi vurdum, sakla," dedi kapıyı açan yaşlı Şakir Ağa'ya. Yüzbaşı Aziz Bey, gıra sesini duyunca nöbeti Manastırlı Raif'in alacağını, Raif Efendi'yi uyarmadığını birden hatırladı. İşte korktuğu gibi ikisinden biri ya Raif ya Saadettin vurulmuştu. Karakolun önünde Raif'e ilk yaklaşan oydu. "Vuranı tanıdın mı?" dedi. "Tanıdım. Avcı sağ." Komisere gerisini söyletmedi. "Öyleyse sus, ağzını açma. Kimse bilmesin." Komiser yarasını yokladı. "Yaran hafif." Yaralıyı karakola bırakıp börekçi dükkanına koştu. Gelen adamlarını gelişi güzel emirlerle sağa sola saldı. Sorguya başladı. Saadettin o gece dağa çıktı. Şakir Ağa damından çiftesini ve lensesini almış getirmişti. Florina'da ertesi günden başlayarak söylentiler birbirine karıştı durdu. Komiser Manastırlı Raif Efendi ağzından söz kaçırmamıştı. Yüzbaşı Aziz Bey Zole'yi vuranın kim olduğunu bulup çıkaramadıklarını söylüyordu. Şakir Ağa, başkaları güya bütün Florina Müslümanları ağızlarını sıkı tutuyorlardı. Yakın köylerde herkes bir gün önce, daha sonra olay günü, Saadettin'i Nagoçan'da Kato Kilisesi'nde gördüklerini söylediler. Ama olayın ardından bir hafta geçmeden, Florina'dan Kastorya'ya, Vodena'ya kadar yayılan bütün Bulgar köylerinde Zole'yi Saadettin'in vurduğunu bilmeyen kalmamıştı. Vurulduğu gece tayfaları hastanede sabaha kadar Zole'nin ölüsünü beklediler. Florina, Bulgarları hastanenin önünden ayrılmadılar. Sabaha kadar ağlaştılar. Ertesi sabah hükümet doktoru raporunu verdi. Adamları Zole'yi mavzeri, fişeklikleriyle giyinik olarak çift atlı bir arabaya yatırdılar. Arabayı çiçeklerle süslemiş, Zole'nin üstüne güller, karanfiller serpmişlerdi. Zole'nin atı ölüsünün yatırıldığı arabanın gerisine bağlanmıştı. Tayfaları atlarının üstünde arabanın sağında solunda yer aldılar. Yakın köylerden Zole'nin vurulduğunu duyan Bulgarlar kimi atlı kimi yaya cenazeye katıldı. Zole'nin ölüsü yollarda Bulgar köylerinden gelenlerle kalabalıklaşa kalabalıklaşa büyük bir alayla Banitsa'ya vardı. Banitsa Kilisesi'nde yapılan büyük bir dinsel törenden sonra gömüldü. Ölenlerle öldürenlerin ağlayanları o yıllarda hep değişikti. Saadettin'in cesareti, atıcılığı daha olaydan 3 gün geçmeden Türkler tarafından efsaneleşirken Bulgar köylerinde Zole'nin ölümü üstüne yakılan türküler söylenmeye başladı. Bütün halk türküleri gibi ölenin eşsiz kahramanlığını, örnek cesaretini öven türkülerdi bunlar. söyleyenlerin türküsünü söyledikleri adamı görmek istedikleri gibi gösteren türkülerdi. Yıllarca Makedonya köylerinde o türlü söylendi. Belleklerde o türlü kaldı. Kurt kanı. Saadettin Zole kaplanı vuruncaya kadar yalnız vurmayı bir de nasıl vuracağını düşünmüştü. Geleceğe dönük bütün düşünceleri tetiği çektiğini, Zole kaplanı vurduğunu göz önüne getirdiği yerde kesiliyordu. Ondan sonrası sinemada filmin kopması, ışıkların yanmasıyla ortaya çıkan, görüntüleri silinmiş, kirli beyaz perde gibi bulanık bir boşluktu kafasının içinde. Bütün düşünme gücünü toplayarak daha ilerisini görmek için baktıkça belli belirsiz bir görüntü daha vurur gibi oluyordu o bulanık boşluğa. Karakolun gerisinden dere boyunda kaçıyordu. Sanki karakolun kapısında durmuş, arkasından bakan biri gibi görüyordu kendi kaçışını. Sağ elinde dipçiyi yere sarkan grası, sırtı hafif öne eğik, bir ayağı yerde, öbürünün tabanı gerisinde, havada, koşarak kaçıyordu. Nereye kaçıyordu? Ne kadar kaçacaktı? Düşünemiyordu. Zole kaplanı vurup polis Raif'i yaraladıktan sonra daha önce gördüğü o silik, o belli belirsiz görüntüydü sanki. Canlanmış, açık seçik olarak akşamın serinliğini duya duya dere boyunca karanlıkta koşan. Gelecekle bağlantı kurmuş, üstelik nasıl da hızlanmıştı düşüncelerinin akışı. Nereye kaçtığını biliyordu artık. Kasabanın doğu yakası dışında kalan Bağdadi küçük bir ev vardı koşarken gözü önünde. O evde yalnız yaşayan yaşlı bir adam. Şakir Ağa'ydı adı. Baba dostuydu. Önünden geçtiği evlerden görülüp görülmediğini kollayarak koşarken nasıl kendini tehlikeler içinde görüyorsa Şakir Ağa'nın evine yaklaştıkça da artan bir güven duygusu sarıyordu yüreğini. Bir yandan da Şakir Ağa'nın evine sığınmakla kaçışının sona ermeyeceğini anlamaya başlıyordu. Sadece bir duraklama olacaktı Şakir Ağa'nın evinde geçireceği saatler. Ondan sonra hiç durmadan sonunu önceden kestiremeyeceği bir süre boyunca belki de ölümüne kadar hep kaçmak zorunda olduğunu seziyordu. Zole kaptanın sonu bir bakıma kendisinin o akşama kadar süre geldiği yaşamın sonuydu. O yaşam kendisi gibi kasabalılaşmış köylülerin sıradan, törelere uygun yaşamıydı. Bilinmeyen bir yanı yoktu. Gelecek günleri de geçmiştekilere benzeyecekti. Bu akşamdan sonra ise yasa dışı bir yaşam başlıyordu önünde. Alışık olmadığı, kurallarını bilmediği, sadece hikayelerini kulaktan dinlediği bir günü öbürüne hiç benzemeyen, tehlikelerle dolu bir yaşamdı bu. Düşündüğü gibi Şakir Ağa yalnızdı evinde. Öyle soğukkanlı, öyle dingin bir görünüşü vardı ki, elindeki gra hala barut kokmasa 5 dakika önce namlı bir komitacıyı vurmuş, bir polis memurunu yaralamış olduğuna inandırabilmesi güçtü Şakir Ağa'yı. Sadece hızla koştuğu için biraz soluyordu kapıdan içeriye girerken. Oturma odasına geçtiklerinde bir baskına uğramak korkusuyla elinden bırakmadığı grasını ancak oturduktan sonra gerisinde duvara dayadı Saadettin. Olanları kısaca anlattı. En çok polis Raif Efendi'nin önüne çıkmasına yanıyordu. Raif'i vurmamakla iyi edip etmediğinde kararsızdı henüz. Vurmamakla belki de gevezelik edebilecek birini gerisinde sağ bırakmıştı. Vuracak olsa yüzbaşı onun vurduğunu bilecekti. Adamlarından birini vurduğu için nasıl davranırdı onu bilemezdi. Şakir Ağa polis Raif'i vurup vurmamasıyla gerçekte hiçbir şeyin değişmeyeceğini söyledi. Karakol yüzbaşısı verdiği sözü tutacak, ona ilişmeyecek bile olsa gizli kalması ortaya çıkmaması olanaksızdı işlediği suçun. Halk Zole gibi namlı bir komitacıyı vuranı bilmek isteyecek, durmadan vuranı sorup soruşturacaktı. Zole'nin tayfaları, Zole'yi seven Bulgarlar bir an önce ölülerinin öcünü almak için kendi aralarında yürüteceklerdi bu araştırmayı. Çok geçmeden Makedonyalı Türklerle Bulgarlar aralarındaki çekişmeye uygun bir tutum takınacaklardı bu olayda. Olayın görgü bilgi tanıkları olarak Yüzbaşı Aziz Bey, polis Raif Efendi, Şakir Ağa başlangıçta ne kadar ağzı sıkı davranırlarsa davransınlar, bir süre sonra bu çekişme havası içinde üstünlüğün kendilerinde olduğunu gösterme hevesini yenemeyecekler, en güvendikleri yakınlarına övünerek fısıldayacaklardı Saadettin'in adını. Fakat belki de onların bildiklerini söylemelerine sıra kalmadan halk 3-5 gün içinde o yanılmaz sezgi gücüyle vuranı bulup çıkaracaktı. Hem de %100 doğru olarak. Ondan sonra Yüzbaşı Aziz'in, polis Raif'in, Şakir Ağa'nın ağızlarından sızacaklar sadece doğrulamış olacaktı bu toplu araştırmayı. Sonra bir gün bir başka köşe başından, bir pencereden, bir ağaç arkasından atılan bir kurşunla Saadettin cansız yere kapaklanacak, ölçlerini alanlar üstünlüğün kendilerine geçtiği duygusuna kapılacaklardı. Köyler, kasabalar Saadettin'e göre değildi artık. Her köy, her kasaba ayrı bir tuzaktı yol dönemeçleri, avlu duvarları, kapıları, pencereleriyle ona. Kala kala bir dağlar kalıyordu sığınabileceği. Çaresiz dağa çıkacaktı Saadettin. Yatsı okunurken Şakir Ağa Kurşunlu Camisi'nde namaza gitti. Camiye gelenlerden Zole Kaplan'ın vurulmasından sonra kasabada olup bitenleri öğrenmeye çalışacak. Namazdan çıkınca Saadettin'in evine uğrayarak çiftesini ve lensesini alıp getirecekti. Evde yalnız kalan Saadettin, odanın karanlığında oturduğu yerde geleceğini, o akşamdan başlayarak ne yapacağını, nasıl yaşayacağını düşündü durdu. Çocukluktan çıktığı günlerden beri avcıydı. Florina'nın yürüyerek 5-6 saatlik yöresinde ayak basmadığı yer kalmamıştı. Bütün o bölgeyi, ormanları, mağaraları, kayalıkları, manastırları, çeşmeleri kestirme keçi yollarıyla dağ taş ezbere bilirdi. Karanlıkta düşündükçe iyi bildiği ölçüde gecelerin ayazı gündüzlerin suskunluğuyla ürkütücü dinginliğini duyuyordu dağların. Suçunu izleyen dakikalarda bütün Florina dumanından boğulduğu daracık bir oda gibi geliyordu ona. Yaratılıştan ne kadar soğukkanlı olursa olsun, düşüncelerini paniğe kapılmaktan kurtaramamıştı büsbütün. Kendini Florina'dan dışarı atıp kaçmakla, ölüden öldürdüğü yerden kopacağını, sanki suçuyla olan ilişkisini keseceğini sanıyordu. Şakir Ağa ile konuşmalarından sonra ne kadar aldatıcı olduğunu anladı bu duygusunun. Artık yaşadıkça Zole Kaplan'ın katili olarak kalacak, Zole Kaplan'ın katili olarak çevresiyle hesaplaşarak yaşayacaktı. Daha kim bilir kaç kişiyi öldürmek ya da kimseyi öldürmesine sıra kalmadan öldürülmek vardı yazgısında. Düşündükçe bir bakıma hiç de suçlu gibi görmüyordu kendini. Zole'yi vurmak bir borcu yerine getirmekti onun için. Babasını öldürtmesinden beri Zole'yi vurmaya hak bellemiş, çevresindeki çok kişi de bu hakkı tanımıştı ona. Zole'yi vurduğu duyulunca hiç de suçlamayacaklardı onu. Aksine babası artık mezarında rahat yatar, diyeceklerini duyar gibi oluyordu arkasından. Hatta Zole'nin kendisi bile sonunu aklına getirdikçe bir gün kendisini vuracaklar arasında 5 yıl önce Nevaska'da döve döve öldürttüğü köylünün geride 16 yaşında bir erkek evlat bıraktığını, onun yetişip babasının öcünü alacak çağa geldiğini hatırlayabilirdi. Bütün bu düşündükleri haklı da olsa kurtarmaya yetmiyordu onu bundan sonra kaçmaktan, yasa dışı yaşamaktan. Ortada bir vurulan varsa onu vuran da vardı kanunlara göre. O vuranın bulunup yakalanması, yargılanması gerekirdi. Neyle geçinecekti dağlarda? Şakir Ağa, Poteska köyünde bir süre saklanabileceğini söylemişti. Poteska'da baba yanından akrabaları vardı. Şakir Ağa'nın kardeşleri oradaydı. Çoğu Poteska Türkleri birbirinin yakınıydı zaten. Balkan dağlarının bir yasası vardı. Dağa çıkan, dağlarda barınmak isteyen uymak zorundaydı o yasaya. Haydutlukla komitacılık ayrı şeylerdi. Haklı haksız adam vurmak, dağa adam kaldırmak, soymak yoktu komitacılıkta. Komitacı kendi çıkarları için adam vurmaz, çalmazdı. Kendisi için değil, kendilerinden yana olduğu insanlar için, kardeş tuttukları için, devletle kendilerinden yana olduğu insanlar da karşılığında kardeş tutarlardı onu. Saklarlar, doyururlar, donatırlar, geride kalan yakınlarının geçimini, tarlasının, bağının işlerini üstlerine alırlardı. Poteskalılar çok çekmişlerdi Bulgar komitacılarından. Zole'yi vuranı kolay kolay ele vermezlerdi. Ayrıca komitacıların ya da jandarmaların baskınlarında kaçmasına, kolaylıkla saklanmasına çok elverişli bir köy. Bir yanı ekşi su ormanlarına, bir yanı Ostrova gölüne çıkıyordu. Malinka Dağı yarım saat ötesindeydi. Çevresinde sık sık sazlıkların kuşattığı daha başka küçük küçük göller vardı. Şakir Ağa koltuğunun altında dürülü velen sesine sardığı kırma çiftesiyle geldi. Dışarıda duydukları ilginçti. Zole'yi vuranı gören yoktu kasabada. Kimse kesin bir şey biliyor sayılmazdı. Fakat durmadan suçu kime yakıştıracaklarını araştırıyorlardı aralarında. Daha bu bir iki saat içinde öne sürdükleri üç isimden biri Saadettin'di. Aradan bir iki saat daha geçerse öbür isimler silinecek, herkes Zole'yi Saadettin'in vurduğunda birleşecek gibi görünüyordu. Zole'nin tayfaları tutmuşlardı Florina'nın çıkışlarını. Karakol komutanını sıkıştırıyorlardı bazı aramalar için. Saadettin gece yarısına doğru üstünde silahları, velen sesi, av torbasında bir parça ekmek, biraz peynirle Şakir Ağa'nın evinden ayrıldı. Evin arkasında yükselen dağ vurdu. Ortalık ağarmadan Poteska'ya vardı. Şakir Ağa'nın kardeşinin evine sığındı. Florina'da Saadettin'in yokluğunun anlaşılması uzun sürmedi. Ölümü üstünden daha bir hafta geçmeden Zole'yi Saadettin'in vurduğunu kasabada bilmeyen kalmamıştı. Karakol komutanı sözünü tutuyordu. Ardına düşen, yakalanmasını isteyen Bulgarlara Saadettin'in izini bulamadığını söylüyorlardı. Bulgarlar ölçülerini kendileri almaya karar verdiler. Şikayetlerini uzatmadılar. Aradan 2-3 hafta daha geçince neredeyse bütün Makedonya'da Saadettin'in adı tanıyan tanımayan herkesin dilindeydi. Babasının ölümü, nişancılığı, Zole'yi nasıl vurduğu üstüne doğru yanlış bir sürü şey anlatılıyordu. Malinka Dağı'ndaki kayalıklarda, mağaralarda, Rudnik, Nosel, Ostrova gölleri kıyısındaki sazlıklarda saklandığı, Poteska köyünde her evin yatağı olduğu söyleniyordu. Her geçen gün yeni eklerle genişleyen bu söylentilere göre göğsünde iki sıra çapraz fişeklikler, omzunda Alman filintası, belinde çifte tabancayla dolaşıyor, tek başına bölgedeki bütün Bulgar komitacılarına meydan okuyordu. Saadettin'in geleceği bu söylentilerle belli olmuştu artık. Zole'ye düşman olan Türklerle Rumlar kahraman sayıyorlardı onu. Korumaya hazırdılar. Bulgar komitacılarına karşı koyacak silahşörler gerekliydi onlara. Saadettin tam aradıkları adamdı. O da bundan böyle Zole'nin düşmanlarını kendisine dost seçmek durumundaydı. Poteska'ya 3-4 saat uzak köylerden, Zole'nin öbür Bulgar komitacılarının yakınlarını öldürdüklerini yaktığı köylüler, hediyelerle görmeye geliyorlar, acılarını anlatıyorlardı ona. Öçlerinin alınmasını istiyorlardı. Kuzu, kaz, baklava gibi aldığı hediyeler arasında bir mavzerle biri parabellum, öbürü Browning otomatik iki tabanca da vardı. Bu isteklere uyarak kasabadan kasabaya giden pazarcı Türk köylülerine koruyuculuk ettiği, Bulgar komitacılarını yollarını tutup pusuya düşürdüğü için sık sık yeni olaylara karışıyordu adı. Yasa dışı yaşadığı ilk yıl sonunda Saadettin kaptan olarak Makedonya'nın en namlı komitacıları arasında korkuyla anılıyordu. Gerçekte ise herkes kadar cesur ya da herkes kadar korkak, sıradan bir adamdı. Birbirine eklenen olaylarla artan kuşkular içinde yaşıyordu. Kuşkularının etkisi daha da gözü pek kılıyordu onu. Başkalarına olan güveni yitirdikçe acımasız oluyor, acımasız olduğu ölçüde yeni kuşkulara kapılıyordu. Bütün komitacılar gibi sakal bırakmıştı. Çok kıllı bir yapısı vardı. İyice sık, koyu siyah sakalları çok geçmeden göğsünü sardı. Gür kaşları, gür bıyıklarıyla karışınca ürkütücü görünüşlü bir adam oldu. Bütün çarpışmalardan ya talihi yardımcı olduğu için ya da tam bir yabanıl hayvan içgüdüsüyle tehlikelerin kokusunu daha uzaklardan sezdiği için yara bile almadan kurtuluyordu. Eşsiz davranışlarını hatırladıkça kurt kanı dolaşıyor sanılırdı damarlarında. Elini tabancalarından birine attı mı kan kokusu alıyordu sanki. Gözlerinin pırıltısı artıyor, ses, koku alma duyuları keskinleşiyor, yırtıcı bir kurt oluyordu bir anda. Yaklaşan tehlikelere göre şeytanca planlar hazırlıyordu her seferinde. 20-30 silahlı komitacıya karşı tek başına çarpışması için bir ağla, bir dama ya da kayalıklar ardına sığınması yeterdi. Mavzerlerinden birini damın pencerelerinden birine yerleştiriyor, sonra karşı pencereye ya da avlu duvarı gerisine geçip kendisini mevzerin navlusu görünen pencere arkasında sanıp da yaklaşanlara ateş açıyordu. Bazen de kalpağını ucu görünecek gibi bir taşın arkasına gizliyor, karşısındakiler kalpağını ateş ederlerken kendisi başka bir köşede siper alıyordu. Attığı her el çarpıştıklarından birini yere sermesi için yeterdi. Böylelikle Bulgar komitacılarının kendisine ele geçirmek için 2 yılda Poteska'ya yaptıkları 3 baskını tek başına bozguna uğrattı. Komitacılar her seferinde 2-3 ölü, bir o kadar da yaralı verdiler. Ölülerini atlarının eğerlerine bağlayarak geri çekildiler. Poteska 400 hanelik büyücek bir köydü. Bir köşesinde toplanan 20 hane kadar Rum'un dışında geri kalan halkı Türk'tü. Köyde karakol yoktu. Jandarmaya işi düşenlerin Ekşi Su ya da Sarıgöl karakollarına haber vermesi gerekirdi. Köyün güvenliğiyle ilgili 3 bekçinin 3'ü de Poteskalıydı. Onlar da bütün Poteskalılar gibi Saadettin'i ele vermemek, korumakla görevli sayıyorlardı kendilerini. Yasa kaçaklarının ardına düşmüş askeri birliklerin köye gelişlerini vaktinde duyuruyorlardı Saadettin'e. O da saklanacağı yeri rahatça seçiyor, gözden kayboluyordu. Bunun dışında köy halkından biri gibi yaşıyordu çoklukla. Yine ava gidiyor, arada tarla işlerinde evinde kaldığı Şakir Ağa'nın kardeşine yardım bile ettiği oluyordu. 1909 güzünde bir akşamüstü avdan dönüyordu. Ekşi Su ormanından geçiyordu yolu. Poteska şöyle böyle yarım saat uzaktaydı daha. Yakınlarda sesler duydu. Seslerden yana yolunu değiştirdi. Yoldan 300 adım kadar içerilerde küçük bir açıklıkta devinip duran bir kalabalık gördü. Göremediği bir şeyin çevresinde çember olup kümelenmişlerdi. Giyinişlerine bakılırsa Müslümandılar. Biraz daha yaklaşınca gördüğü adamları tanımaya başladı. Hepsi Poteskalıydılar. Köyün kır bekçileri, fırıncısı, nalbantı telaşlı telaşlı dolanıyorlardı çemberin içinde. Merakla yaklaştı.